Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Nebiler Silsilesi programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikteyiz. Nebiler Silsilesi programında Hazreti Adem Aleyhisselam'dan başladık ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar olan bütün peygamberlerin hayatlarını, o hayatlardan, o güzide hayatlardan çıkartmamız gereken hisseleri kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikte konuşuyoruz ve birkaç programdır Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı konuşuyoruz. Bugün de konuşmaya devam edeceğiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Sefalar verdiniz, Allah razı olsun.
Sizlerden de hocam, tamam. Rabbim razı olsun. Bugün kurban imtihanını konuşacağız. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın dinleyicilerimizin de vakıf olduğu bir hadisedir. Oğlu İsmail Aleyhisselam'ı Allah için kurban etmesiyle başlayan ve bugün kurban ibadetini gerçekleştirdiğimiz, evet, o olayın aslında başlangıcını konuşmuş olacağız. Daha önceki programlarımızda İbrahim Aleyhisselam'ın hicretini konuştuk. Hacer validemizle evliliğini ve onları Mekke Medine topraklarına getirmesini konuştuk. Daha öncesinde İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atılmasını ve yaşanan birçok hadiseyi konuştuk. Dinleyicilerimiz arşiv sayfamızdan da erkamradyo.com arşiv sayfasında Nebiler Silsilesi programı bölümünden de o programları dinleyebilirler. Bunu da hatırlatmış olalım. Ve kurban imtihanı bölümüne gelmiş olalım ve sizden dinleyelim hocam. İnşallah. Neler yaşandı bu hadisede?
Allah yardımcımız olsun. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedinil emin ve ala alihi ve ashabihi ecmain ve ba'd. Sizin de buyurduğunuz gibi Hazreti İbrahim Aleyhisselam uzun bir dönem imtihanlarla yaşıyor. Bu imtihanlardan bir tanesi de kurban hadisesi.
Evet.
Daha önce malıyla mülküyle imtihan edilmişti. Başta nefsiyle imtihan edilmişti. Nemrut'un, evet, ateşe atma olayı. Hı hı. Sonrasında Sare validemizle Firavun'un topraklarına girdiğindeki ailesiyle imtihanı vardı. Hı hı. Aileyle imtihan yine devam ediyor. Hazreti İbrahim Aleyhisselam Babil'den Şam bölgesine doğru geçerken orada kendisine salih bir evlat verilmesini murad etmişti ve bir kurban adamıştı. Hı hı. Tabii bu imtihanların aslında en zoru. Çünkü bir yar ve can var ortada. Hı hı. Cenab-ı Hak Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a sahih üç rüya gösteriyor. Hı hı. Sahih üç rüya. Bu üç rüyada da Hazreti İsmail Aleyhisselam'ı kurban ettiğini görüyor. Hı hı. Ayet-i Kerime'nin ifadesiyle Saffa suresinde bunlar anlatılıyor. Biz salih evladı müjdeledik diyor. Sonrasında yürüyüp gezecek. Yani büyüdüğü zaman Allah-u Teala ona kurban emrini veriyor. Rivayetlere göre 7'li 8'li 6'lı 7'li 8'li, o yaşlarda, hı hı, Hazreti İsmail Aleyhisselam ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam Hazreti İsmail Efendimiz'i kurban edeceğini, yani bana bir oğul verirse kurban edeceğim diye söylediğinde bu ilahi emre ittiba etti. Hazreti Peygamber'in hadis-i şeriflerinde kendisine iki kurbanlığın oğlu anlamında, hı hı, bir lakap takıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Tabi burada Hazreti İbrahim'in gördüğü rüya sahih bir rüyaydı, salih bir rüyaydı, rahmani bir rüyaydı.
Bunu araştırıyor mu Hazreti İbrahim?
İlk başta birinci gördüğü günü acaba ben, bu bir nefsani bir duruş mudur? Hı. Acaba kendi nefsimle alakalı bir şey midir? Ya da şeytani bir duruş mudur? Burada şöyle rüya bahsinde kısaca bir hatırlatma yapalım. Hazreti İbrahim Aleyhisselam üzerinden, yani rüya şöyle anlaşılıyor. Üç türlü rüya karşımıza çıkıyor. Bunlardan birincisi süfli olan, şeytani olan rüya. Ya şeytanın bir takım vesveseleriyle, bizi aldatmalarıyla, gece rüyamızda bize müdahale etmeleriyle görmüş, hı hı, olduklarımız. Bir diğeri nefsani dediğimiz, psikolojik, yani kişinin kendi ruh haliyle alakalı o gün yaşadıkları ya da başından geçen bir takım olayların rüyasına tesiri, hı hı, hali. Üçüncüsü de rahmani dediğimiz ilahi olan o salih rüyalar. Bunlar müjdeleyicidir. Tebşiratı içerir, müjdeyi içerir. Ve bazı hallerde kişiyi bazen uyarır, bazen müjdeli haller verir. Bunun, hı hı, tabii alametleri vardır. İşte çok genel bilinen, işte beyaz görmek gibi, yeşil görmek gibi, su, hı hı, görmek gibi, böyle bazı şeyler vardır, alametler vardır. Tabii burada şunu da hatırlatmak lazım. Rüyayı tabir bir ilimdir. Vehbi, hı hı, bir ilimdir. Yani Cenab-ı Hakk'ın kullarına, dilediği kullarına vermiş olduğu, öğretmiş olduğu hibeten, yani kendi ilminden ledün bir ilimdir aslında. Cenab-ı Hakk'a ait olan bir ilimdir. Dilediği kullarına öğretir. O yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ifadesiyle rüya her haliyle herkese anlatılmamalı. Yani ehline anlatmak lazım. Ve müjdeleyici olanlar tamam paylaşılabilir ama sair gibi görünenlere müdahale etmek lazım, anlatmamak lazım.
Kötü rüyaları belki,
tabii,
değil
tabii,
mi?
Tabii kötü rüyaları. Hatta evet. Efendimiz böyle şeytani olan ve bize bazı zararları ihtiva eden rüyalar varsa sol tarafınıza uyandığınızda 3 defa şöyle tükürün, tüh tüh tüh yapın. Sonrasında istiazede bulun. Euzubillahimineşşeytanirracim deyin. Bismillahirrahmanirrahim diyor. Evet. Niçin? Çünkü o şeytani bir rüyadır. Ondan Allah'a sığınmak, istiaze etmek Efendimizin de tavsiyesiyle karşımıza çıkıyor.
Evet. Siyer Mektebi programında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sadık rüyalarla
vahyin başlangıcında
konuşmuştuk. Orada bir şeyden bahsetmiştiniz. İnsanın gönül dünyası gördüğü rüyaları etkiler.
Evet.
Gün içerisinde neyle meşgul oluyorsa gece yattığında da gördüğü rüyalar uğraştığı işin sahihliğine göredir gibi bir şey söylemiştiniz.
Bu, yani kişinin masiyette olup olmamasına, yani günahta olup olmamasına, gönlünü, kalbini temiz tutup tutmamasına göre de
değişir.
Tabii her insanda farklı bir zuhurat vardır. Farklı bir ortaya çıkış olur. O bazı insanlar rüya gördüğü zaman gerçekten sıhhatli rüyalar görürler. Bazı insanlar hatırlamaz bile rüyasını. Bazı insanlar her gördüğünde kargacık burgacık rüyalar görürler. Bunlar tabii herkes de kişiye göre değişebilir. Bu işte psikolojik etkilerin karşılığı olabilir. Tabii burada kalp önemli.
Evet.
Kişi manevi alemde ne kadar atmosferi düzgün tutarsa, manevi o dünyasını güzelleştirmeye çalışırsa rüyanın da sıhhati o kadar güzel olur. Neticede emin olunur. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yatmadan önce bazı dualar, işte İhlas'tır, Felak'tır, Nas'tır gibi, Ayetel Kürsi gibi, hatta Efendimiz ellerinin avuçlarının içine üfleyip vücuduna sürer. Böylece şeytanın şerrinden sığınarak yatağa girerdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Koruyucu kalkan edinmek lazım. O kalkan da işte Efendimiz'e verilen o muavzeteyn dediğimiz Felak, Nas, başta İhlas gibi, Ayetel Kürsi gibi sureler. Bunları okuyarak yatmak lazım. Rüyanın tabii ki hangi türden olduğu, yani rahmani mi, nefsani mi, yoksa şeytani mi olduğunu biz de aslında çok fazla anlayamıyoruz. Genel alametleriyle bildiğimiz için, işte beyazdır vesaire gibi alametleri bildiğimiz için hayırdır deniliyor. Genelde bunlar hayra yorulduğu için hayırdır deniliyor. Ancak insanın kendi duruşuna göre, her bireye göre, herkese göre rüyanın tabiri aynı olmaz. Bazen böyle internetlere girerler, işte şu rüyayı gördüm manası nedir? Genelde birbirine benzer şeyler yazar. Genelde birbiriyle uyan haller zikredilir. Burada kişinin her türlü hali etkilidir rüyanın tabirinde. Yani kendi psikolojik dünyasından tutun manevi alemine kadar her şey etkilidir. O yüzden rüya şahısla beraber tabir edilir.
Evet.
Yani şahsın nefsani durumuna göre, o haline göre tabir edilir.
Yatmadan önceki durumu, kalktıktan sonraki gönül dünyasının hali,
gündüz yaşadıkları,
böyle
meşgul oldukları, kafası içerisindeki meşguliyetleri, yani dünyaya olan ya da ahirete olan yoğunluğu, her şey tesir eder hocam bana. O yüzden maddi ve manevi dünyası düşünülerek, tefekkür edilerek rüya tabiri yapılmalı. Bu da uzmanın işi, işi bilen işi, ehlinin işi. Yani biz bildiğimiz kadar biliyoruz.
Evet. Biraz konunun dışına çıkmış olduk ama hocam, şöyle bir şey okumuştum. Rüyalar hem uyarıcı nitelikte hem de ödüllendirici nitelikte olabilir.
Müjdeleyici olabilir.
Müjdeleyici. Yani siz bir güzel rüya görürsünüz. Gece çok farklı şeyler yaşamışsınızdır. Ama o gördüğünüz rüya sizin mutlu kalkmanıza, motive olmuş bir şekilde kalkmanıza vesile olabilir. Bir de manevi dünyada, gönül dünyanızda bazı çarpıklıklar varken bir rüya ile böyle bir toparlanmaya vesile olabilecek rüyalar vardır diyordu yazıda. Bunun doğrudur. Gerçekliği nedir?
Tabii
böyle bir şey var mıdır?
Doğrudur, elbette vardır. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sadık rüyaları nübüvvetin 46'da bir cüzüdür buyuruyor.
46'da bir cüz.
46'da bir cüz. Niçin 46'da bir? Efendimizin peygamberlik yılı 23. 23 yıl peygamberlik yaptı. Sadık rüyalarla başladı. 6 ay sürdü. Yani bir yıl iki parçaya bölündüğünde 23 çarpı 2 46. Yani 46'da bir parçası sadık rüyalarla geçti. O yüzden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, hatta Kevser suresi Efendimiz uyurken nazil oldu. Evet. Rüya halinde Efendimiz'e vahiy gelirdi. Rüyanın bu noktada sadıklığı mühim. Tabii kişinin kendisini uyaran, hatalarını, eksiklerini gösteren böyle müjdeleyici rüyalar da vardır. Bir de korkutucu, ürkütücü, belki ruh halini bozucu rüyalar da vardır. Efendimizin biraz önce söylediğimiz kötü bir rüya gördüğünüzde solunuza üç defa tükürün dediği, sonra istiaze yapın dediği rüya mesela o kötü dediğimiz rüyalar cinsindendir. Peki biz bunun hangisinin müjdeleyici, hangisinin tebşirat olduğunu ya da hangisinin uyarıcı olduğunu nasıl anlayacağız? Bunu anlamak zor. Yani belki şöyle söyleyeyim, anlamak zor derken çok böyle hoş bir rüyadır bize göre ama biz onu değerlendirirken kendi düşünce kalıplarımıza göre, tefekkür dünyamıza göre ve nefsi beklentilerimize göre yorumlarız. O yüzden bazen diyelim ki çok hoşumuza giden bir şey aslında bizim için bir musibeti haber veriyordur belki. Belki bir musibet gibi görünen bir şey var ya ayeti kerimedeki hayrın içinde şer, şerrin içinde hayır.
Evet.
Rüyada da böyle. Yani bir hayır rüyası gibi görürüz, belki bir şer rüyası gibi görürüz ama zıttıyla karşılaşırız. Bu sebeple ehliyle bu işi paylaşmak ve ehline bu işi yorumlatmak daha hoştur, daha güzeldir.
Eyvallah.
Burada tabii Hazreti İbrahim Aleyhisselam, Hazreti İsmail Aleyhisselam'ı bildiğimiz haliyle kurban ettiğini. Çünkü kendisi bir adakta bulunmuştu. Bu bulunduğu adağın karşılığında bir imtihan da var. Yani çok zor bir imtihan.
Adak neydi hocam?
Adak Hazreti İbrahim Aleyhisselam dedi ki bu Babil'den Şam bölgesine giderken ya Rabbi dedi çocuğu olmuyordu çünkü çocuğu yoktu. Bana bir çocuk verirsen dedi sana onu kurban edeceğim demişti. Sana onu kurban edeceğim demişti. Tabii bu söz zamanla gerçekleşti. Gerçekleşince de Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a adak hatırlatıldı rüyasında. Birinci rüyayı gördüğünde acaba bu dedi şeytani midir ki dedi. Sonra ikinci defa tekrar gördü. Acaba dedi bu rüya bana bir şey mi anlatmaya çalışıyor dedi. Üçüncü rüyayı da aynı şekilde görünce dedi ki bu rüya rahmanidir. Bu Cenab-ı Hak'tan bana bir işarettir. Ben bu haliyle çocuğumu Cenab-ı Hakk'a kurban edeceğim dedi. Ve Hazreti İsmail Aleyhisselam'a annesine güzelce onu hazırlamasını söyledi. Yani onu tertemiz giydir. Onu şöyle pırıl pırıl elbiselerle giydir. Süsle, kınala, şöyle güzelce bir şeye getir. İkram edilecek hale getir tabiri caizse. Halbuki onu dostuna, bir dostuma götürüyorum diye annesine söylemişti. Hacer validemize söylemişti. Bu arada tabii şunu anlamak lazım. Eğer Cenab-ı Hakk'a takdim edilecekse ne olursa olsun bu kurbandır, namazdır, infaktır, ibadetlerin hangi türü olursa ya da günlük hayatlarımızda Cenab-ı Hakk'a razı olsun için yapmış olduğumuz her halin en güzeliyle, en yakışırıyla, bize değil, Cenab-ı Hakk'a en yakışırıyla nasıl yapılması gerekiyorsa o halde süsleyip onu güzelce hazır hale getirmek lazım. Yani sahibine layık hale getirmek lazım aslında.
Şimdi siz bunu deyince dinleyicilerimizin hatırına şunu getirmek isterim. Kurban bayramlarında kestiğimiz kurbanlardan sonra kalan manzaranın aslında kurban ibadetinin bu kısmını ne kadar gündemimizden çıkarttığını gösteriyor.
Kesinlikle. Yani biz sadece bir kurbanlığın bize vermiş olduğu etlerinden ya da sakatatlarından istifade bayramı yapmıyoruz.
Et bayramı değil.
Et bayramı değil bu. Yani şuna benziyor hocam. Yani namaz kılarken bir insanın gece şöyle bolca sarımsak yemesi, bolca soğan yemesi ve camiye girmesi ya da ardına kadar sigara içip o kokuyla ya da üzerindeki ter kokusuyla ya da ayağındaki çorabın kokusuyla artık bunu siz çoğaltabilirsiniz. Camiye girip yanındaki insanın midesini göğertmesine benzer bu iş. Ne kadar memnun kalınır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cuma günü özellikle namaza gelinirken ayeti kerimeler de öyle söyler. Yani namaza gelirken ziynetlenin, güzelce giyinin, tertemiz olun. Mescide böyle gelin. Efendimiz bu kokan o soğandır, sarımsaktır yediğiniz zaman mescide gelmeyin diyor. İnsanların yüzüne hoh edip onları mide bulandırma, iğrendirme ya da üzerindeki o kokuyla ya da ayağındaki kokuyla her neyse rahatsızlık verecek. Karşısındaki insanı Cenab-ı Hakk'ı zikirden alıkoyacak. Ve o oraya mani olacak. O hallerden uzak durması gerekiyor. Kurban da böyle bir şey. Evet. Biz kurbanı kestiğimiz zaman İşte onun derisidir, gerisidir, atılması gereken yerleridir, işte işkembe vesaire. Bunların her birinin layık haliyle, tertemiz hale getirilip o şekilde gömülmesi, imha edilmesi ya da çöpe dökülmesi gerekiyor.
Evet.
Yani komşusunun kapısını böyle hiç hoşa gitmeyecek nahoş şeylerle doldurup onun hakkına girdiğinde o kesmiş olduğu kurban ne kadar kurban olmuş oluyor? Ya da namaza gittiğinde bu halle giden bir insanı, ya da umreye gittiğinde, hacca gittiğinde insanlara eziyet eden bir insan düşünün. Bunların her biri ibadete nasıl zarar veriyorsa kurban da böyledir. Hazreti İbrahim Aleyhisselam burada bize aslında bir ders öğretiyor.
Evet.
Ne yapıyor?
Bir usul öğretiyor.
Bir usul öğretiyor. Kurban kesilecek ve kurban ondan mülhem artık bize bir vecibe olarak gelecek. Ve bu yapılırken de yani hac ibadeti de böyle. Hac bahsinde burada konuşacağız Hazreti İbrahim Aleyhisselam Kabe'yi yükselttikten sonra. En güzel haliyle kurbanı hazırlıyor. Pırıl pırıl giydiriyor, süslüyor, kokuluyor. Bıçağını güzelce bileğliyor. İyice kendisine, hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle sizden birisi kurban keseceği zaman o işini çok güzel yapsın, bıçağını da çok güzel bileylesin, hayvana da korkutup ürkütmesin, ona da güzel davransın. Bize bir adap gösteriyor, edep gösteriyor. Hazreti İbrahim Aleyhisselam elbette ki bu haliyle bir hazırlık yapıyor. Tabii insanın nefsi, Hazreti İbrahim Aleyhisselam nefsi mutmain olduğu için, itminanın ötesinde olduğu için nefsi müdahale etmiyor ama şeytan çıka geliyor. İnsanın ikinci büyük düşmanı şeytan çıka geliyor. Diyor ki Hazreti Hacer validemize, sen İbrahim'in senin oğlunu nereye götürdüğünü zannediyorsun diyor. Dostuna götürüyor diyor Hazreti Hacer annemiz. O diyor ki hayır diyor, dostuna götürmüyor. O onu kesecek diyor. Kesmeye götürüyor diyor. O da diyor ki o oğlunu çok sever diyor. Bu da seni ilgilendirmez diyor.
Ne büyük teslimiyet.
Tabii ki. Yani eğer ama diyor Hacer validemize şeytan, Allah emrettiği için boğazlayacağını söylüyor İbrahim diyor. Hazreti Hacer validemizin tam teslimiyetinin karşılığı bu. Verdiği cevap diyor ki Allah Celle Celaluhu emrettiyse o ne güzel bir şeydir diyor.
Ya.
Allah emrettiyse o ne güzel bir şeydir. Biz ancak Allah'a tevekkül ederiz diyor. Bu da bize çok büyük ders veriyor aslında. Neticede emri ilahi yerine getirilecek, ardından tevekkül edilecek. Yani tabirlerinde ise süte su katılmayacak, süt saflığını koruyacak, içerisindeki yağ da alınıp süt sütlükten çıkarılmayacak. O en güzel şekilde nasıl takdim edilmesi gerekiyorsa o parlaklıkta, o berraklıkta ve o tadıyla lezzetiyle takdim edilecek. İçerisine de zerre kadar bir toz tanesi bile konulmayacak. Yani ibadetlerin ne kadar güzel olması gerektiğini aslında Hacer validemiz bize özetliyor. Diyor ki eğer bunu Allah emrettiyse o ne güzel bir şeydir. Yani biz Allah'ın emirlerine böyle bakmakla mükellefiz aslında.
Evet.
Şimdi bazen hatırlarsınız biz oruç bahsinde de konuşmuştuk bu Ramazan programında.
Evet.
Oruç önce Allah'ın emridir demiştik. Yani önce böyle bakmak lazım oluyor. Yani biz kurbanla muhatabız. Kurban önce Allah'ın emridir. Geçtiğimiz kurban mevsiminde haberlerde şöyle bir şey gördüm. Televizyon kanallarının birisinde vatandaş mikrofonu aldı. Çok af buyurun, hayvan pazarına girdi. Şimdi oradan veryansın ediyor. İşte ekonomik bu kadar bozuldu, fiyatlar bu kadar arttı. Yani bir program şey yapacak, haber yapacak belli ki. Şu kadar arttı, işte vatandaş kurban alamıyor. Bakın uzatıyor mikrofonu karşısımızdaki arkadaşa. O da evet diyor, ben diyor kurban alamıyorum diyor, param yetmiyor diyor.
Hı hı.
Şimdi bu abiye, bu ablaya şu soruyu sormak lazım. Kurban kime vacip? Alabilene vacip. Yani sen kurbanı alamayacak kadar maddi duruma sahip değilsen
oraya gelme.
Almayacaksın.
Almayacaksın.
Baktın, gelme. Almayacaksın. Ben almıyorum diyeceksin. Çünkü kesecek durumda değilim diyeceksin. Hı hı. Yani bunun veryansını kurbanı bozuyor zaten. Ve bu bir marifetmiş gibi serdediliyor. İşin arka planı ortadan kalkıyor. Mutfak boyutu ortadan kalkıyor. Bu bir emri ilahi. Ve emri ilahini yerine getirmenin bir özelliği var. O özelliğin karşılığında alabilme gücü var. Alabiliyorsanız kesersiniz, Allah kabul etsin. Alamıyorsanız kesmezsiniz, Allah yine kabul etsin.
Hı hı.
Yani vaka niyet esastır burada. Şeytan her anıyla müdahalede bulunuyor. Ve sonrasında tabii anneye gücü yetmeyince şeytanın bu sefer evlada geliyor. Hazreti İsmail Aleyhisselam'a diyor ki tabii şeytanın Allah'a verdiği bir söz vardı. Hatırlarsınız Hazreti Adem'e secde edilmemesi zamanında. Onların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından, her taraftan kuşatmaya çalışacağım. Ne zamana kadar? Kıyamete kadar. Böyle bir şey vardı. Şeytan da öyle yapıyor. Her yolu deniyor. Anneyi ikna edemedi, evlada gidiyor. Diyor ki İsmail Aleyhisselam'a, nereye götürüyor seni baban diyor. O da diyor ki bilmiyorum, onu babam bilir diyor. Dostumu ziyarete götürüyor diyor. Bir dostumu ziyarete götürür diyor. Hayır diyor, seni diyor bir dosta götürmüyor diyor. Halbuki Hazreti İbrahim Aleyhisselam onu Allah dostu, Halilullah ona götürüyor. Hazreti İbrahim Aleyhisselam yalan söylemiyor. Yine takdim edeceği Cenab-ı Hak yani.
Evet.
Ama şeytan tabi bazen insana böyle sağlı sağlı da gelir. Yani hayırla da insanı kandırmaya çalışır. Sadece şerle gelmez. Bazen namazla da aldatmaya çalışır. Bazen evet, kurbanla da aldatmaya çalışır. Hazreti İsmail Aleyhisselam'a da seni kesmeye götürüyor, Rabbinin de böyle emrettiğini söylüyor diye söyleyince, o emir Allah'a aitse seve seve getiririz diyor Hazreti İsmail Aleyhisselam. Burada da gücü yetmiyor. Tabi onu da kandıramayınca son çare yine Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a gidecek. Onun da karşısına bir ihtiyar silüetinde çıkıyor. Bir ihtiyar görüntüsünde çıkıyor. Aynı şeyleri söyleyince hatta şeytan Hazreti İbrahim'e, biliyorsun diyor, bazı rüyalar vardır diyor, şeytanidir diyor. Şeytan söylüyor bunu. Bazı rüyalar var diyor, şeytanidir diyor. Bunlara itibar etmemen gerekir diyor. Hazreti İbrahim Aleyhisselam feraset ve fetanet sahibi bir peygamber. Dönüyor, sen şeytandan başkası değilsin diyor. Hadi git uzaklaş benden diyor. Senin de benim bir işim yok diyor. Oradan yerden taşlar alıyor. Rivayetlere göre 7'şer taş alıyor ve onu belli bölgelerde taşlıyor. Bugünkü haccın erkanından olan şeytan taşlama 3 ayrı bölgedeki
oradan bize,
o bölgeler ve oradan bize miras ve sünneten kalıyor. Yani biz bunu Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan alıyoruz. Ve Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam uygulamalarıyla da artık haccın erkanından olmuş oluyor, rükunundan olmuş oluyor evet, şeytan taşlama. Ve bu haliyle artık İsmail Aleyhisselam'ın da teslimiyeti ve Cenab-ı Hakk'ın emri olduğu olunca Hazreti İsmail Aleyhisselam babasına, tabi Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın bir üzüntüsü de var, hüznü de var. Cenab-ı Hakk'a yerine getireceği ibadetten dolayı çok mutlu, çok mesrur, çok rahat, ancak bir evlat var. Evlattan dolayı da bir hüznü var. İsmail Aleyhisselam onu görünce diyor ki, babacığım diyor, hiç kendini üzme. Allah'ın emrettiği emir neyse onu yerine getir. Beni de sabredenlerden bulacaksın diyor. Seni diyor Nemrut'un ateşinden kurtaran Allah, nasıl ki sana o sabrı verdiyse, kurban halinde de ben o sabra razıyım. Sen rahat ol babacığım diyor. Yani çok büyük bir teslimiyet.
Evet.
Yani işte bizim bugünkü sekülerleşmiş, dünyevileşmiş, maddenin insana hakim olmaya çalıştığı dünyada toplumumuzun acilen döndürülmesi gereken yer burası. Yani Cenab-ı Hakk'a irtica etme, ona dönme, ona bir anda meyletme ve sadece Cenab-ı Hakk'a kavuşmayı umma ve bu hali anlatmak icap ediyor bu topluma. Diyor ki evladım diyor, aslında diyor İbrahim Aleyhisselam'a, tabii Hazreti İsmail, hani haberi olaydı annemle de vedalaşırdık diyor. Ama diyor söyleseydim diyor belki gönlü diyor rahat etmeyecekti. Ondan dolayı şey yapamadım diyor. Ona yaklaşamadım diyor. Bu haliyle de İsmail Aleyhisselam artık hükmü yerine getireceği zaman babasına, babacığım diyor, o zaman diyor sana ben birkaç tavsiyede bulunabilir miyim diyor. 7 ile 13'lü yaşlar arası diyor rivayetler. Şimdi bize kurban nasıl kesilir öğretiyor Hazreti İsmail Aleyhisselam. Diyor ki birincisi, ellerimi ayaklarımı iyice bağla. Çünkü can havliyle çırpınırım, sana tesir etmeyeyim. Ellerimi ayaklarımı iyice bağla, çırpınırım sana tesir etmeyeyim. Yani sana engel olmayayım. Bir diğeri, eteklerini topla, üzerini topla ki kandan sana necaset bulaşmasın. Yine bıçağını çok iyi bile de canımı vermek kolay olsun. Yani hem de senin işin çabuk görülmüş olur.
Evet.
Yani bunlar çok güzel bir adaptır. Bıçağı çekerken yüzüme bakma. Ola ki merhamet, yani babalık şefkati galebe çalar, vazla geçebilirsin. Aman ha, Allah'ın emrinde gecikme. Var öyle yap diyor. Bir de benden kalan gömleğimi anneme götür, o da teselli olsun. Bu da ona bir şefaatçi olarak Allah'a gitti diye bir tesellisi olsun diye kendisine böyle tekliflerde bulunuyor. Hazreti İbrahim Aleyhisselam babalık şefkati gözlerinden yaşlar boşalıyor. Ama ilahi hüküm, bu hüküm uygulanacak. Bundan dolayı Hazreti İbrahim Aleyhisselam, ya Rab sen bana sabır ver diye dua edip artık kurbanlık bıçağını çekiyor. Ancak Cenab-ı Hak Hazreti Cebrail Aleyhisselam'ı Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın bıçağına ters döndür, yani bıçağı kesmez kıl diye gönderiyor ve bıçak kesmez oluyor. Tekrar çalıyor, tekrar kesmez oluyor. Tekrar çalıyor, tekrar kesmez oluyor. Ardından Hazreti İbrahim Aleyhisselam, hatta bazı rivayetlerde şey vardır, yanındaki taşa şöyle sürmüş, niye kesmiyor bu diye, taşı kesmiş derler. Bu rivayet ne kadar sahih bilmiyorum ama anlatırken böyle söylerler. O taşı parçalayan bıçak
o kadar keskin
tabii ki İsmail'e tesir etmiyor. Eyvah. Ve Cenab-ı Hak Hazreti Cebrail Aleyhisselam'la bir koç, bir kurbanlık indiriyor. Evet. Allahu Ekber, La İlahe İllallah, Allahu Ekber şeklinde. haliyle ve teşrik tekbirleri bize buradan geliyor. Ve ardından artık ilahi vazife, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı gönderilen koçu kurban ettikten sonra artık evine, annesinin yanına Hazreti İsmail Aleyhisselam'ı götürüyor ve imtihanı başarmış oluyor. Şimdi bir peygamber silüeti, bir peygamber görüntüsü aslında bizim nelerle imtihan edilebileceğimizi gösteriyor. Evet. Bunlardan birisi, biraz önce söyledik, Nemrut'un ateşine atılırken nefsiyle imtihan oluyor. Nefsinin imtihanını yaşıyor. Çünkü bir insanın canını Allah yolunda göz göre göre öyle büyük bir ateşin içine atarken hasbunallah ve ni'mel vekil demesi çok büyük bir imtihanın başarısıdır. Bir diğeri, biraz önce söylediğimiz Hazreti İsmail Aleyhisselam'la imtihan ediliyor.
Oğluyla.
Oğluyla imtihan ediliyor ve kesecek. Böyle bir imtihan. Bir diğeri Sare validemizle Firavun topraklarına girdiğinde imtihan ediliyor. Bir diğeri diğer hanımı Hacer validemizi Mekke'de İsmail Aleyhisselam'la yapayalnız bıraktığında imtihan ediliyor. Kolay bir olay değil. Bir babanın kundaktaki bebeğiyle annesini çölün ortasında hiçbir şeyin yanında bırakmak. Böyle bir hal. Bir diğeri de malıyla mülküyle imtihan ediliyor. Hatta Cebrail Aleyhisselam insan kılığında gelip bu sürüler kimindir diye sorduğunda benimdir diyor Hazreti İbrahim Aleyhisselam. Peki diyor, ben burada işte bir zikirde bulunsam bana bunlardan satar mısın, verir misin dediğinde Hazreti Cebrail Aleyhisselam'a sen diyor Rabbimi diyor zikret bir kere, bu malın diyor üçte birini vereyim. Üç kere zikret, tamamını vereyim diyor. Hı hı. Hazreti Cebrail Aleyhisselam Subbuhun kuddusun rabbuna ve rabbul melaiketi ve ruh deyince İbrahim Aleyhisselam al bütün mal senindir diyor. Tamamı senindir. Rivayete göre 12 bin kadar hayvanı varmış Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın. Büyük bir sürü. Bunun tamamı senindir diyor. O zaman Cebrail Aleyhisselam kendini ızhar ediyor. Diyor ki ben Allah'ın meleği Cebrail'im diyor. Ben bunları alamam diyor. Hazreti İbrahim'in verdiği cevap. Ben de Allah'ın dostuyum, haliliyim. Ben de verdiğimi geri alamam diyor. Ve bu haliyle o bütün sürüyü fakire fukaraya dağıtıyor Hazreti İbrahim Aleyhisselam. Yine kendisine kim gelirse gelsin, kim ikram şey olarak bulunursa bulunsun mutlaka hemen ona ikram ediyor. Sofra kuruyor, yediriyor, içiriyor ve bu haliyle de onları yolcu ediyor. Hatta Lut Aleyhisselam'ın kavmine helaka gelen o toplum, o kavim 2-3 melek bir arada gelince Hazreti İbrahim Aleyhisselam hemen onlara bir küçük bir hayvan kesiyor, kızartıyor, pişiriyor, önlerine koyuyor. Onların sofraya ulaşmadığını görünce, ellerini uzatmadığını görünce o zaman anlıyor melek olduklarını. Nereye gidiyorsunuz diye sorunca Lut Aleyhisselam'ı işaret ediyorlar. Çok rica ediyor. Helak etme. Diyor ki onların süresi doldu. Artık onlar helak olacaklar. Bugünkü Hazreti Lut'un bulunduğu bölge, yani Sodom ve Gomorra diye bilinen Lut Gölü'nün olduğu o bölgede helak edilecekler. Ona gidiyorlar.
Evet.
Bu gelişte de Hazreti Sare validemiz yüzlü yaşlarda, Hazreti İbrahim Aleyhisselam 120'li yaşlarda Hazreti İshak müjdeleniyor. Hazreti İshak müjdeleniyor. Hatta Hazreti Sare validemiz meleklerle olan o diyaloğu dinlerken diyor ki vay benim başıma gelene diyor. Şimdi ben bu yaşta çocuk sahibi mi olacağım bu halimle? Hatta burada ayeti kerimede şey vardır. Acuz ifadesi vardır. Normalde Arapçada kaidede acuz ifadesi şeydir. Ne derler onun adına? Müzekker bir ifadedir. Erkek için kullanılır. Yani artık erkeklik ve kadınlık, doğurganlık vesairesi fark etmiyor. Kadın artık doğurganlığını yitirmiş. Tamamen hanımlığından olmuş. O hale gelmiş. Ve kendisine bir müjde veriliyor. Hazreti İsa Aleyhisselam dünyaya gelecek ve onun çocuğu olarak olacak. Ve ardından da o müjdenin akabinde Lut kavmine gidecek ve o kavim helak edilecek şekliyle.
Tabii evet. Çok özür dilerim hocam. Şimdi burada şunu sormak istiyorum. Vaktimizin de yavaş yavaş sonuna geldik. İsa Aleyhisselam'ın doğumunu yine konuşacağız. Ondan sonraki olayları konuşacağız ama az önce siz bir şeyden bahsettiniz. Dediniz ki bir peygamber hayatı boyunca yaşamış olduğu imtihanlarla da bize örnek oluyor.
Evet.
Dolayısıyla biz dünyada böyle cennet hayatını beklemeyeceğiz.
Kesinlikle.
Evladımızla imtihan olacağız.
Elbette.
Kendimizle imtihan olacağız. Malımızla imtihan olacağız. Eşimizle imtihan Kesinlikle. Olacağız. Vesaire vesaire. Bunları çoğaltabiliriz.
Ve lenebluvennekum bi şeyin minel havfi vel cu'i ve naqsin minel emvali vel enfusi ve semerat. Bu o işte hocam. Söylediğiniz
ya bunlar. Bu imtihanların nasıl aşılması gerektiğini aslında biz başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ve Nebiler silsilesi olarak adlandırdığımız Hazreti Adem Aleyhisselam'dan başlayıp Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelmiş olan bütün peygamberlerin hayatlarında
buluyoruz.
Buluyoruz ve bulacağız.
Ve en güzel örneklerini buluyoruz.
Evet.
Yalnız şuna dikkat çekmek lazım hocam. En ağır örnekleriyle buluyoruz.
Evet.
Bugün mesela biz bir kurban imtihanıyla kurban ediliyoruz, imtihan ediliyoruz. Ama Hazreti İbrahim oğlunu kurban etmekle imtihan ediliyor.
Evet.
Biz bazı işlerde iftiralara uğruyoruz, haksızlıklara uğruyoruz. Üzerimizde belki başka türlü haller döndürülüyor. Allah'ın Resulü hanımıyla ifk hadisesi gibi zina iftirasına uğruyor. Yani bu çok küçük bir imtihan değil, büyük bir imtihan.
Eyvallah.
Ve çok ağır. O yüzden peygamberlerde bu imtihanların zirvesi var. Yani Eyüp Aleyhisselam'da bir hastalık var ki, yani bugünkü hastalıklarınıza şükredersiniz. Ve burada da bir sabır ve tahammül var. Yani bunların her biri büyük imtihanlar. O yüzden şikayet etmeye hakkımız yok. Ama kul olma zorunluluğumuz var. Elimizden geldiğince bu tarafa meyletmeye çalışacağız.
Eyvallah. Çok çok teşekkür ediyoruz hocam.
Ediyorum.
Allah razı olsun.
Sizlerden cümlemizden inşallah.
Rabbim inşallah İbrahimce bir teslimiyet ve İsmailce bir adanmışlığı da bizlere nasip eylesin.
İnşallah.
İnşallah. Bu programda da bunları sizden dinlemiş olduk. Çok çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Nebiler Silsilesi programında Erhan Turan hocamla birlikte İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail Aleyhisselam'ı kurban edişini ve buradan yola çıkarak da kurban ibadetini ve diğer ibadetlerimizdeki hassasiyeti ve kulluğumuzu konuşmuş olduk. Önümüzdeki hafta yine Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın hayatından konuşmaya devam edeceğiz diyelim. Allah'a emanet olun efendim.